Türkiye'deki üniversite radyolarının olanakları ve sorunları üzerine hazırladığımız TÜBİTAK projemizin 5. podcast bölümündeyiz ve bu bölüme dinleyici ve etkileşim kategorisinde devam ediyoruz. Son bölümümüz, son kategorimiz daha doğrusu bulgularımızla ilgili. Dinleyici ve etkileşim kategorisinde önce bir hedef kitle ve dinleyici ölçümleriyle ilgili detayları öğrenmek istedik. Araştırmamıza katılan radyo temsilcilerinden, katılımcılarımızdan. Şimdi üniversite radyolarının hedef kitlesi nedir sorusuna verilen yanıtlar, birinci sırada en fazla üniversite öğrencileri ve gençler yanıtı verildi. Sonrasında şehir halkı şehir ve halkı. Şehirdeki gençler.
Özellikle Anadolu'daki üniversitelerin şehri çok önemsemesi.
Karasal yayın yapan radyolardan gelen yanıttı bu. Üçüncü sırada akademisyenler ve üniversite çalışanları önemsenen hedef kitle olarak belirtildi. Mezunlar yanıtı verildi dördüncü sırada. Sonrasında alternatif müzik sevenler, 45-60 yaş üstü kitle, bir de genel halk yanıtı verildi. Yani burada benim karşıma çıkan şöyle bir durum vardı. Karasal yayını olan, kente yayın yapan radyolar, üniversite radyosu olma bilincine sahip olmakla birlikte doğal olarak kentte yaşayan insanları, onların beklentilerini de önemsiyorlardı. Ancak birazdan karşımıza çıkacak yeterli veri yoktu ellerinde. Yani bunu önemseyerek yaptıkları uygulamaların neler olduğu ya da uygulamaların nedenine yönelik yeterli veri yokken bir takım yargılarla, belki de ulusal radyolardaki alışkanlıklarla söylenmiş yanıtlar olacağını düşündürebilecek yanıtlardı. Evet, gelelim ne tür etkinlikler düzenliyor üniversite radyoları? Üniversite radyolarının düzenlediği, dahil olduğu etkinlikler. Bakalım. Katılımcılarımızın önemli bir çoğunluğu kaynak yetersizliği ve 2016 sonrası politik atmosfer nedeniyle yeterince etkinlik düzenleyemediklerine yönelik, yayıncılık pratiklerine yönelik azalan faaliyetler vurgusu yaptı. Bunu bir kenara koyalım ama yapılanlardan söz edelim. Az da olsa verilen diğer yanıtlardan söz edelim. Mezuniyet törenleri birinci sırada. Üniversite içinde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler, çalıştay, panel, söyleşi ikinci sırada verilen yanıttı. Radyoya davet edilen konuklar ve ilişkili söyleşiler üçüncü sırada söylendi. Üniversite ya da fakülte tanıtım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen röportajlar var. Bir diğeri
öğrenci kulüpleri organizasyonlarına katılım işbirliği
ve konser ve festivaller bunun ardından geliyor.
Evet, etkinliklerin çoğunun aslında doğrudan radyoyla ilişkisi olmadığını yine görüyoruz.
Evet, evet.
Radyonun destek verdiği.
Radyonun destek verdiği şeyler bunlar, etkinlikler.
Radyonun hatırlandığı etkinlikler diyebiliriz.
Çok az radyoda zaten kendi etkinliğini yapabilecek bütçeye, personele ve desteğe sahip olduğunu görüyoruz. Çok azında var. Evet. Mesela ödül törenleri 7. sırada karşımıza çıkıyor.
Partiler çok ilginç bir şekilde bir vakıf üniversitesi.
Evet, vakıf üniversitesi, bu ödül töreni de partilerde vakıf üniversitelerinden. Gerçi galiba ödül töreni devlet üniversitesi radyosundan vardı, evet. Vardı. Evet, hatırlıyoruz. Sosyal sorumluluk kampanyaları var. Açık hava buluşmaları var. Kentteki kültür sanat organizasyonlarına katılım işbirliği var. Yarışmalar ve film gösterimleri etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor. Ama yine vurgulayalım, pek çok radyo uzun bir zamandır kaynak yetersizliği nedeniyle, personel yetersizliği nedeniyle, çeşitli önlemler nedeniyle yeterince faaliyet, yeterince etkinlik gerçekleştirilemiyor. Gerçekleştirilebilenler de genellikle kampüs içinde, okul içinde yapılabilenler. Dışarıya yönelik pek etkinlik düzenlenemiyor. Etkileşim araçları, gelelim günümüz teknolojik araçlarının, günümüz etkileşim araçlarının üniversite radyolarınca nasıl değerlendirildiği, nasıl kullanıldığı. Bu ön araştırmanın, yani Avustralya'da gerçekleştirilen ön araştırmanın aslında odağını bu oluşturuyordu. Etkileşim araçlarının radyonun paydaşlarıyla, radyonun kendi içinde, kendi dışında muhatap olduğu kişilerle, dinleyicileriyle nasıl bir rol oynadığı bu araçların, etkileşim araçlarının ve sosyal medya kullanımı. Avustralya'daki araştırmada hatırladığım katılımcılar çoğunlukla bizdekine benzer. Bu alanın, yani özellikle sosyal medya kullanımının, sosyal medya yönetiminin çok zaman isteyen, emek isteyen, personel isteyen bir alan olduğuyla ilgiliydi. Sadece tek taraflı dinleyiciyle iletişime geçmek değil, dinleyicilerin de birbirleriyle iletişime geçmesi sağlanıyordu orada mesela. Buna yönelik biz Türkiye'de bu araştırmamızda biliyorsun bu soruyu sorduk ama bizde evet. galiba bir radyoda sadece bir ya da iki radyoda buna yönelik bir yanıt geldi. Biz daha şeyi halledemedik çünkü tam anlamıyla. Onlarda da çok ciddi sıkıntılar vardı. Zorlandıklarını söylemişlerdi ama ben aynı zamanda sosyal medya hesaplarını da incelemiştim ve evet hani düzenli girişler orada çünkü zaten kent nüfusuna sesleniyorlar ve topluluk radyoları takipçileri de az değil ve bunun sonucunda elbette ki dinleyicileriyle olan etkileşimleri, iletişimlerini önemsiyorlar. Ama topluluk radyosu olmanın getirdiği o birlik hali dinleyicilerin birbirleriyle olan iletişimini de önemsediklerini fark etmiştim. Bunu ön plana çıkarmışlardı. Biz bir kere hangi sosyal medya yanıtı
medya
hani,
olarak
aynen hangi araçlarla etkileşime giriyorsunuz da verilen birinci sıradaki yanıt
Instagram.
Sosyal medyaydı ve en yukarıda da Instagram yanıtı verildi söylediğin gibi. Bunda da gerekçe olarak daha çok öğrencilerin Instagram kullanması. Yani Instagram hesaplarının
kullanılan...
evet mutlaka olması. Facebook'a hiç önem vermediler. Vermediklerini söylediler. Twitter ikinci sıradaydı. Sonra Facebook, sonra diğerleri olarak. Ama dediğim gibi çoğunlukla tek yönlü ve programcı tanıtımı yapılıyor. Yani burada gerçek manada bir etkileşimden de söz edemiyoruz. Dinleyicinin geri dönüşünün önemsendiği bir süreçten söz etmiyoruz. Çok az radyoda bu var. Sadece radyodan çıkanlar, radyodan verilenler. Verilenlerin geri dönüşü, ne bileyim bir postun, bir yorumların altına neler yazıldığı, dinleyicilerin orada yönlendirilmesi gibi detaylar söz konusu değil. Topluluk radyolarında bu çok önemli. Şu açıdan da önemli. Çünkü topluluk ayakta tutuyor radyoyu. Fundraising denen o işte her sene tekrarlanan topluluk üyelerinin ne kadar sadık biçimde o radyoyu dinlediği. Çünkü aynı zamanda onlar maddi bağışçı. Elbette ki bunu önemsiyorlar. Çünkü ayakta kalabilmelerini sağlayan birkaç unsurdan bir tanesi bu. En önemlisi belki. Bu açıdan onlarda bu çok önemliydi. Ama biz de daha çok tanıtalım, reklamımızı yapalım mantığıyla yürüyen bir süreç. Gelelim... Bir diğerine canlı ya da eş zamansız telefon bağlantıları var. İkinci sırada tercih edilen etkileşim yöntemi. E-posta var. Sonrasında mesaj panelleri, etkinlikler, yarışmalar, çevrimiçi anketler. Mesela etkinlikler, yarışmalar, çevrimiçi anketler Avustralya'daki radyolarda daha üst sıralardaydı. Çok daha fazla önem veriliyordu. Etkinliklerde mesela bir araya gelmeleri sağlanıyordu. Bizde bir radyodan bir yanıt geldi, hemen hatırladığımı söyleyeyim. Yarışma aracılığıyla ama bunu yapan ticari bir radyomuz.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden gelen bir yanıttı. Verilen bir kafede bir hediye veriliyor. Bir kafede galiba ücretsiz bir öğrenciler ücretsiz yemek gibi bir takım hediyeler veriliyor. Ya da film gösterimi var başka bir radyoda sanırım. Ve dinleyicilerin orada buluşması sağlanıyor. Bunu bizzat bilinçli önemseyerek yaptıklarının yanısını aldığımda son derece hoşuma gitmişti. Dinleyiciler arasındaki bağın radyoya olumlu yansıyabileceğini de bilmek lazım. Şimdi şöyle, çoğunlukla zaman ve kaynak yetersizliği nedeniyle üniversite radyolarının etkileşimi için, dinleyicileriyle olan etkileşimi için çok özel bir çaba harcanamıyor. Yani bunu yine odağa koymak lazım.
Evet.
Yani sosyal medya, eş zamansız telefon bağlantıları, mesaj panelleri, etkinlikler vesaire var fakat çok az. Çoğunlukla bir şey yapılamıyor. Yani pek çok katılımcımız pek bir şey yapamıyoruz. Olanaklarımız yok. Dinleyiciyle olan etkileşim için ekstra çaba harcayamıyoruz gibi yanıtlar veriyorlar. Gelelim tanıtım ve bilinirlik çalışmalarına. Evet, bu aşamada yani radyoyu dinleyicilere, dışarıya, hatta dinleyici olmayan potansiyel dinleyicilere, aday dinleyicilere nasıl tanıttıkları, bilinirlik çalışmaları nasıl gerçekleştirdiklerine yönelik sorularımız var ve bunlara ne tür yanıtlar verilmiş, bundan bahsedelim biraz. Şimdi birinci sırada sosyal medya yine. En fazla, en az maliyetli olan sosyal medya. Ama yine bu arada bu kategoride de biraz öncekinden daha güçlü biçimde zaman ve kaynak yetersizliği vurgulandı. O yüzden biz özel bir çaba harcayamıyoruz dediler. Ama yapılabilenlerin en yaygını sosyal medya. Çoğunlukla da program ve programcı tanıtımı gerçekleştiriliyor burada. Ve yine Instagram öncelikli, sonra Twitter, Facebook ve diğerleri kullanılıyor. Bir diğeri okul duyuru panolarına asılan afişler. Yani fakültenin, okulun panolarına asılan afişler. Radyonun ve üniversitenin web sitesi. Kampüs içi ve kampüs dışı etkinlikler. Yine etkinlikler aracılığıyla da bir tanıtım gerçekleşiyor tabii ki. Sonrasında okul içi reklam panolarına asılan afişler. Şimdi burada Bunlar aynı denebilir ama aslında farklı. Birinde okulun kendi, yani bir fakültenin içine asılan duyurulardan söz ediliyor. Diğerinde kampüsün içindeki kampüs bazı radyolar bunu kullanabiliyor. Evet. Şans bu. Önemli bir şans hakikaten. Rektörlükçe demek ki böyle bir fırsat tanınıyor. Kampüsün içindeki reklam panolarına kendi radyolarıyla ilgili afişler asabiliyorlar. Promosyon ürünleri ve süreli yayınların üzerine radyolarıyla ilgili logo afiş basabiliyorlar. Ve bunu basıp dağıtabiliyorlar. Hediye olarak verebiliyorlar bütçeleri doğrultusunda. AVM'lerle yapılan ortaklıklar yine işe yarıyor. En azından şehirde yaşayan halka yönelik bir takım tanıtım faaliyetlerinde bulunabiliyorlar. Belediyeye ait reklam panoları, belediyenin ilan panolarında yine kendilerine yer bulabiliyorlar. Bu güncel uygulamada halen devam edebilen galiba yoktu. Belirli sürelerde bazı radyolar ancak gerçekleştirebilmişti. Reklam ajanslarıyla, şehirdeki kültür sanat merkezleriyle ve müzelerle kurulan ilişkiler, bu onların ortaklıkları aracılığıyla bir takım tanıtım bilinirlik çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Şimdi çalışmamızın son bulgusu buydu aslında. Birbiriyle ilişkili olan üniversite radyolarının yaşadığı bir takım yaygın ortak sorunlar var farkındaysan Sedat. Ve biraz bunları özetleyelim, bunların üzerinden geçelim. En çok yani her kategoride dile getirilmiş bir takım sorunlar var. Evet. İlk aklına gelenleri teknik belki paylaşabilirsin. Teknik sorunlar
geliyor, finans sorunları geliyor.
Doğru.
Sonra motivasyon düşüklüğü, kaybı geliyor.
Bir takım gerekçelerden
tabii,
dolayı motivasyon
bazı gerekçelerden
kaybı.
Dolayı bunlarla bağlantılı bir şekilde sonra...
Mesela motivasyon nedeniyle aslında hani bu neden motivasyon kaybediliyor biraz açalım. Evet. Benim aklıma gelenler bir kere sadece müzik yayını yapmak zorunda kalmak.
Evet.
Yani bu şeyi hatırladık çünkü anladık. Hani müzik yayını daha çok tercih ediliyor ama bu aslında çok da istenerek tercih edilmiyor.
Evet,
zorunluluklardan
doğru.
dolayı
doğru.
Müzik yayını daha çok tercih ediliyor. Müzik ağırlıklı programlar tercih ediliyor. Çoğunluğun verdiği bilgilere dayanarak. Burada bir motivasyon kaybı var.
Sonra
karasal
yayın olması.
Evet. Yalnızca
öğrencinin
olmaması.
Olmaması. İnternet yayının olması sadece.
Evet.
Çünkü öğrenci kendisini kaç kişi dinlediğini görebiliyor internet yayında. Fakat karasal yayında görmüyor ve daha fazla kişiye hitap ettiğini ya biliyor ya da düşünüyor. Bu nedenle sadece internet yayında düşünce, karasal yayın olmayınca yayınlarına devam etme isteği kayboluyor. Bu öğrencide de var. İdari personelde, radyonun yönetiminde de olabiliyor veya daha üstü yönetimde de olabiliyor.
Doğru. Bununla birlikte motivasyon kaybına neden olan gerekçelerden bir tanesi, çokça dile getirilenlerden bir tanesi, bürokrasi.
Doğru.
İşlerin çok ağır yürümesi, ihtiyaçların geç karşılanması, yani o yayıncılık dinamiğine yetişilememesi yönetim tarafından.
Evet.
Yine bu sıklıkla dile getirilmiş bir sorun. Olanaklarına bakalım. Hani sorunlarını çok konuştuk ama biraz
doğru
da olanaklarına
aslında,
bakalım değil
var.
Mi? Yani aslında çok ciddi şansları da sahip üniversite
Tabii.
radyoları. Tamam, hukuki dayanağı yok. Belki hukuksal olarak bir sürü sorunlar yaşanmış bütün bu süreç boyunca. Ama bir yandan şunu fark ettik, şunu gözlemledik. Yani bizzat yerinde incelediğimiz 20 radyo vardı ve ben aslında bu incelediklerim içinde yalnızca bir tanesinde, bir ya da ikisinde gerçekten hani teknik donanımının profesyonel bir yayın yapmaya yetecek seviyede olmadığını fark ettim ama önemli bir çoğunluğu gayet iyi cihazlara sahipti.
Evet. Özellikle bir üniversite radyosu gerçekten bir
Evet,
profesyonel radyo sahipti.
Evet, son derece
donanımlı, gerçekten
her
hiçbir
şeyi
üniversitede
düşünülmüş.
görmediğimiz bir donanıma sahipti.
Evet, bu bir kere ciddi bir şey.
Tabii.
Yani aslında zamanında bir yatırım yapılmış.
Hı-hı.
Bu üniversitelere yeterli malzeme, teknoloji, teknik ekipman sağlanmış. Şöyle bir sorun var. Sürekliliği
Evet.
sağlamada bir
Doğru.
problem
Ama
var.
kurulum
Yani
aşamasında
da sorun
olan
yok.
imkanlarla her şey
Evet.
sağlanıyor.
Ama kiminde yıllar geçmiş, eskimiş, işte başka
Cihazlar
işler
yenileniyor.
girmiş işin içine, cihazların yenilenmemesi, ciddi bir teknik potansiyeli var. Teknik, teknolojik manada
Evet.
ciddi bir potansiyeli var. Ancak daha fazla, bir kere esnek bir finansal yapıya sahip olması gerekiyor. Bunu
Doğru.
konuşmamız gerekiyor. Yani üniversite radyolarının Avustralya'daki örneklerinden farklılaştığımız nokta, bizde esnek bir yapı yok. Yani işte reklam ve sponsorluk konusunda bir takım çözümler bulunmalı. Belki sponsorluk, evet, bu işi çözebilir. Reklam değil de sponsorluk. Programların içeriğine alınabilecek sponsorluklar ve bu onların o fundraising dediği, yani bağış kampanyaları aslında söyleyebileceğimiz şey. Bu bağış kampanyalarını geleneksel hale getirmek, artırmak, bunu duyurmak, yani üniversite radyolarını belki ayakta tutabilecek önemli finansal
Tabii
kaynaklardan
aslında
bir tanesi.
birinci çözüm bu olmalı. Çünkü diğer türlü ticari kaygıya kaymaya başladıktan sonra yayının içeriği de değişebilir. Yani üniversite radyosu olmaktan çıkar ki zaten ne kadar bunu
Evet.
sağlayabildikleri de sonuçta
Finansal bir
göreceğimiz şeylerden.
kaygıya sahip olmamak güzel bir şey aslında. Yani
Güzel bir
hani
şey.
bir yere bağımlı olmamak ama
Tabii ki.
işte uygulamada bunun böyle
Evet.
olmadığını görüyoruz. Çünkü yeterli bir bütçeye sahip değilseniz, yeterince ilgilenilmiyorsa sizinle bir sürü birbirini takip eden başka sorunlarla uğraşmak
Doğru.
zorunda kalıyorsunuz. Çünkü motivasyon konusunda şu çok önemliydi. Eğer ki siz karasal yayına çıkabilmişseniz, altyapınız, teknolojiniz, uygulamanız var, yeterince dinleyiciniz var, bir şehre yayın yapıyorsunuz ve bir kitleniz oluşmuş. Bu size, bunun motivasyonu, bunun geri dönüşü size her aşamada olacak. Ama bir noktada işte finansal olarak desteklenmemeye başladığınızda işte ne olacak? Vericilerle ilgili sorun yaşayacaksınız. Yayınlarınız sürekli kesilecek. Bakımı düzenli yapılmayacak. Ya da kiminden frekans tahsis bedeli alınacak, kiminden alınmayacak. Sürekli sırtınızda bunu hissedeceksiniz. Tıpkı telif ücretlerinde
Telif
olduğu
ücreti gibi.
gibi bunu sürekli hissedeceksiniz. Kimisi önemsemeyip yayınlarını yapacak, kimisi telif sorunu olmayan şarkılar yayınlayacak. Bu anlamda bu tür çifte standart uygulamalar çözülmesi gereken çokça sorunu var.
Evet.
Olanaklarının üzerine aslında bunların çözülmesi çok ciddi bir yapı ortaya koyacaktır. Ama şu da önemli bir şey. Üniversite radyo sorumlularının alternatif bir radyo olduklarının kamu hizmeti yayıncılığını önemsemeleri gerektiğini ama bunun sözde değil. Çünkü şunu da farkındaydık biz. Şu şu şu programları yapıyoruz. Dinlediğinizde belki harika içerikler, kültür sanat programları, bilgi verici programlar yapılıyor ama bunlar gerçekten yapılıyor mu? Ne kadar yapılabiliyor? Bunlara bakmak lazım. Bunları ayrıca tartışmak lazım gerçekten. Kapasitesini, gücünü artırmak lazım. Dünyada üniversite radyoları alternatif bir rol benimsiyorsa ki böyle de olmalı. Türkiye'de de bunun böyle olması gerekiyor. Yaygın radyolarla aynı kategoride görmemesi gerekiyor üniversite radyolarının kendilerini. Bu radyolardan ayrışmak için bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü zaten ticari radyoların başka bir gücü var. Onlarla yarışmak
Doğru,
kaybetmek
doğru.
anlamına gelir. Çünkü aynı kategoride değilsiniz. Aynı finansal esnekliğe, bütçelere sahip değilsiniz. Sizin insan kaynağınız aslında daha
Doğru.
kıymetli. Elinizde müthiş bir akademik kaynak var. Öğrenciler var. Bir başka sorun yine üniversite radyolarını daha iyi hale getirebilecek, daha idealize edebilecek bir başka örnek yine akademisyenlerin, akademik kaynakların üniversite radyolarına daha fazla yansıması. Yani üniversitenin temsilcisi çok söylendi ya, üniversitenin etkinliklerini duyuran bu şey olmamalı sadece. Üniversitenin herhangi bir etkinliğinin bir duyuru ilan tahtası gibi, duyuru
Evet.
panosu gibi olmamalı. Aksine üniversitenin üretiminin bir parçası olmalı.
Doğru.
Üniversitede
Radyo
üretilenlerin
olan
bir
bakışın da
parçası
değişmesi
olmalı.
gerek. Yani sadece idarecinin değil, akademisyenin de radyo olan bakışının değişmesi
Evet.
gerek. Çoğu akademisyenin radyodan haberi olduğunu bile düşünmüyorum. Bir
Öğrencilerin
radyonun
yoksa
varlığını.
tabii ki yani sadece iletişim
Ve neler
fakülteleri belki bunu
yapılabileceğini.
biliyordur. Yani başka bir fakülteden bir hocanın belki dediğin gibi bundan haberi bile
Haber
olmayabilir
olmayabilir.
herhangi bir üniversitede. Alanı değil belki ama bunu evet duyurmak lazım. Yani bilinirlik çalışmalarında ne kadar desteklenirsin işte bazı şeyler illaki gelip paraya dayanıyor. Mutlaka bir bütçeniz olması gerekiyor ki siz kendinizi daha fazla duyurabilirsiniz. Öğrenci kaynağını iyi yetiştirmek, onları yeterince motive edebilmek, işte nereden motivasyon kaybı yaşanıyor ona bakıp oraları iyileştirmek lazım.
Doğru. Ama ticari radyolardan farklılaşmak için işte bu farklılığı kullanırsa, eğer büyük bir bütçeye sahip olmasa bile bu farklılıklarını kullanabilirse alternatif yayıncılık ve farklı bir yayıncılık yapabilir.
Evet.
İçeriği doldurulabilir. Zaten ticari radyolar var. Bunlar müzikle bütün yayınlarını dolduruyorlar.
Ve
Bundan
genellikle de
farklısını sen
popüler
yapabilir.
müzik
Tabii.
çalıyorlar ve bir bakıyoruz ki
Tabii.
üniversite radyoları da bunu
Aynen.
yapıyor.
Hem de
İşte
telife herhangi bir müzeye müzik telifine girmeden
evet.
bunu gerçekleştirilebilirler ve yani artık internet olduğu için her yerden dinlenebiliyor
Evet.
bu radyolar.
Evet.
Karasal yayın olmasa da
Evet.
dinlenebileceklerini düşünüyorum.
Yani üniversite radyolarının eğer ki üniversite radyoları da bir topluluk yayıncılığının bir parçası olarak görülüyorsa ki bu böyle dünyadaki uygulamalarında alternatif bir yayıncılık enstrümanı olarak görülüyorsa bu ne demek oluyor? Demokratik, katılımcı, ifade özgürlüğünün olduğu, daha çok söz programlarına yer verilen, Müzikte de alternatifleşmeye çalışan, yani evet, müzikte de ticari radyoların yaptıklarından farklı, ne bileyim, amatör müzik gruplarına belki fırsat veren, yerel kültürlerin müziklerine fırsat veren, evet, yerelliği ön plana çıkaran bir tavır benimsemesi gerekiyor. Yani üniversite radyoları bir kere içerikte farklılaşmalı. Bu kesinlikle böyle olmalı. Çaldığı müzikten, yayınladığı programa,
ele aldıkları konular çok
konular,
önemli.
Evet, farklılaşmalı. Popüler, ticari bir radyo gibi olmamalı. Onlarla aynı kategoride bulunmaması gerekiyor. Yani bu elbette ki üstenci bir kural olarak da söylememek lazım bunu. Dünyada belki de bin bir çeşit araştırmadığımız, bilmediğimiz birbirinden çok farklı radyolar var ama eğer ki burada bizim odamızda öğrenci varsa, akademi varsa, üniversite varsa, bilim varsa ve bir üniversite radyosu bunun bir parçası değil mi? Öğrencinin, akademinin, evet, bilimin bir parçası. O zaman mutlaka çok önemli bir tarafını buraya dayamalı. Gücünü buradan almalı. Evet. Ve çaldığı müzikten, söylediği söze, dili kullanım biçimine, yaptığı etkinliklerin niteliğine, işbirliklerine, aklımıza gelebilecek pek çok unsurda bunu hissetmeli ve farklılaşmaya çalışmalı. İçeriklerinde farklılaşmaya çalışmalı. Ama elbette ki bunu yaparken karşılaştığı sorunlar, kimisi kendisinin çözebileceği, kimisi, evet, kendinin asla çözemeyeceği sorunlar. Ki umarım biz bu projenin çıktıları sayesinde ilgililere, yani bu alanın muhatabı olabilecek bütün kurum, kuruluş, kişi, birey, her kimse, onlarla paylaşabiliriz yeterince ve bu sorun çok daha kapsamlı olarak görülür. Raporda çünkü bunun detayları daha da fazla mevcut. Ve umarım bir faydamız dokunur bu alana. Yani üniversite radyolarının birlik olması da önemli. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Mesela İtalya'da, Avustralya'da aklıma gelen, özellikle okuduğum, incelediğim bir takım birlikler vardır. Raduni diye bir İtalya'da gerçekleştirilen bir radyo birliği vardı, üniversite radyo birliği. Birbirlerinden haberdar olmaları, birbirlerinin yaptıklarını bilmeleri, belki de hani standartlaşmak adına değil tabii ki bu. Elbette ki zenginlik önemlidir, yok, çeşitlilik önemlidir ama bizdeki sorun kesinlikle temelinde şu da var. Yani çok parçalı, değişik bir yapı söz konusu. Her bir yerden başka bir unsur çıkabiliyor ve üniversite radyosu olma bilinci, evet, başta önemli. Kesinlikle. Bunun için topluluk yayıncılığının ne olduğunu bence bütün öğrencilere, bütün radyo sorumlularına anlatmak lazım, bilmeleri lazım. Yani üniversite radyo yayıncılığı topluluk yayıncılığının ayrılmaz bir parçası haline getirilmeli. Bu ancak böyle mümkün olabilir. Ama bizde, diyorum ya, bırakalım üniversite yayıncılığını, bizde zaten ulusal, bölgesel, yerel manada topluluk yayıncılığı zaten hani ulusal da değildir aslında. Hı-hı. Yerel kültürlerdir, daha çok yerel bölgesel yayıncılıktır. Hani bizde ülke genelinde zaten bu anlamda ciddi bir eksiklik yaşıyorken, belki üniversite radyolarını tıpkı Avustralya'da olduğu gibi yapılandırıp bir ivme kazandırabiliriz. Bunun böyle olması gerektiğine yönelik ivme kazandırabiliriz. Ve dileriz de bu projemiz buna bir katkı sağlar.
Umarız.
Eklemek istediğin bir şey var mı Sedat? Galiba yok. Biz söylemek istediklerimizi, evet, projemizin önemli detaylarını programımızda, hı-hı, bu 5, evet, bölümlük podcast serimizde dinleyicilerimizle, evet, paylaştık.
Daha fazla detay.
Tabii
bekleyen,
daha fazla detay için radioandaudiostudies.wordpress.com adresine girerek oradan hem bizim iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz, hem bizim kim olduğumuza bakabilirsiniz, hem de daha hepsinden önemlisi tabii ki proje neyi söylüyor, projede ne var, çıktıları neler, buna da bakabilirsiniz. Bu arada galiba vakti geldiğinde projenin tamamını ancak yayınlama, tabii, şansımız tabii olacak web sitemizde. Ama biz hazırladığımız mind map'leri parça parça web sitemizden yayınlamaya başlayacağız. Okumaya vakti olmayanlar için bu podcast'i paylaştık. Umarım sohbetimiz sizin için keyifli olmuştur. Tabii ki bizi dinlemesini beklediğimiz radyo yayıncılığı ile ilgilenenler ve hani umarım onlara ulaşır ve üniversite radyo yayıncılığının Türkiye'deki durumu ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olabilir projemiz aracılığıyla. Programı kapatmadan aslında bu projenin gerçekleşmesi için başta bize destek olan TÜBİTAK'a teşekkür ediyoruz. Bunun dışında 34 üniversite radyosunda görüştüğümüz tüm çalışanlara, hocalarımıza, arkadaşlarımıza, öğrencilere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Umarız çalışmamız alanda çalışanlara, ilgililere, meraklılara yeterince fayda sağlar. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.